Ayrım 8.
Yoksulluktan kurtulacağın umuduyla, ya evlenirken böyle bir umudun vardı, yüzünü görmeden razı olduğun sabit enişte çalışmak zorunda kalınca güvence isteğin büyümüş olmalı. Yaşadığın günlerin hiçbir anlam taşımaması bundan olsa gerekir. Borç harç edip iki bileziğini satıp bir dana alman o yüzden. Dana büyüyüp süt veren bir inek olana kadar ne yürek çarpıntıları geçirdin. Bir çay bardağı süt çaldığı için kızını dövdün, gördüm Şadiye hala. Öyle çabuk kızardın, öfken o kadar uzun sürerdi ki o günlerde. Çocukların bir kaymak yemediler ineklerinin sütünden yapılmış. Akşamlar gölgelerle oynaşıp onları yuta yuta gelirken, bir yandan sen, bir yandan oğlunla kızın korkular içinde ineği aramaya koyulurdunuz. Kızının, oğlunun okulları, kocanın yorgunlukları ve iş sorunları hiç aklını kurcalamıyordu senin. İneğin memeleri sütle dolu olarak geliyordu eve. Onu görünce içindeki haznede dalgasız, çağaltısız duran sevgi gözlerine vuruyordu. Aklına gelen bütün sözler onaydı. Hastalanacağı, öleceği korkusu bir saplantıydı. Sabit enişteyi tersliyordun, ada sahilleri türküsüne kulak vermen için seni uyardığında. Çetele silinmişti, yenisini tutmuyordun, hesap silinmiyordu. Ne kadar suskunlaştığını bir gün olsun fark ettin mi kocanın? Bir gün şad olmadığını düşündün mü? Kerpiç kerpiç yaptın sen evini. Kerpiç kerpiç odalar, santim santim demirle kolonlar, tane tane kiremitle çatı çıktın. Akla gelen her şey perakende alındı, biriktirilemedi önceden, pahalıya geldi. Yordu seni ve içinde sıcak, renkli, duyarlı çevreye yayılabilir ne varsa kuruttu. Hep hesaplar içindeydin. Bir günlük süt iki kerpiç getiriyordu. Bu hesapla yılda 700 kerpiç alabilecektin. Çevrendekiler değil, kendi özün bile yoktu gözünde. İnek iki oldu, ertesi yıl üç. Senden yayılan şeftali ışıkları çekiliyordu, haberin yoktu. Aklına zaman zaman da olsa bir korku olarak düşmüştür kesinlikle. Ama çabuk unutuyordun, önemsemiyordun. Üç inekle kim olsa ev yaptırır diyordun. O ev bakraç bakraç yoğurt, biraz eksik tutulmuş çelik litreli kaplarla ölçülen sütle yapıldı. Bunun önemini soluğun tükenene kadar anlatmaya çalışmana karşın kızın da oğlun da sana hak vermedi. Sabit enişte zaten duygulandığı tek şeyle bile çetelesi tutulmaz bir adamdı gözünde. Çocuklarından esirgediğin, o yüzden gözlerindeki önemini arttırdığın sıcak, köpüklü ve yarpuz kokulu süt onları ve seni acaba daha mutlu etmez miydi diye düşünmeden edemiyordun şimdi Şadiye hala. Lojmanından Fransız askeri mezarlığının yakınındaki arsaya kadar yürüyerek giderdin, kerpiçleri kucağında taşırdın, ikide bir kavga ederdin ustayla. Kaytarıyordu sana göre, ağır çalışıyordu. O günlerde her şey içini üşütür olmaya başlamıştı. Benim içimi üşüten o evin sevdasına tutulmam mı kızım diye sorma. Senin içini üşüten? Annem yıllar sonra anlattı öykünü. Büyümüştüm. Senin evin eskimeye başlamıştı. Gövdenin orasından burasından uyarılar alıyordun ama yine özenmiyordun. Geçer diyordun. Evine kat çıkmayı ve kiracı almayı kafana koymuştun. Senin kendini ve yakınlarını bu kadar zorlamanın nedenini anlayamıyordum. Anneme soruyordum. Senin kendini kanıtlama çabasında olduğunu söylüyordu. Annem seni tanıyordu. Çocukluğumda ikiniz ağız ağza verdiğinizde hep sen konuşurdun. Takıldığın bir şey olunca kafanın arkasına tokatlar atardın. Evet, böyle bir tikin vardı. Unutmuşum. Annem zorladığı için toparlanır, denize gelir, bacaklarınızı dalgalara uzatırdınız. Gecelikleriniz ıslanır, yapışır. İngre, şimdi artık yoksun. Nihat Bey senden önce gitmişti. Zaten sevdanı o günlerde öğrenip gülmüştüm. Nihat Bey ve sen. Olur mu hiç? Öyle uyumsuzdunuz ki. Nihat Bey göz doktoru, hattat. Üç karı eskitmiş. Sen sabit eniştenin karısı. Okuman yazman yok. Övünmelerin gidip gidip geçmiş güzelliğinle santim santim yükseltip parmak parmak kapattığın evine dayanıyor. Nihat Bey'in seni bir pul gibi gözden çıkarmasında şaşılacak yan göremiyorum. Zaten onu suçlamak kimsenin aklından geçmemiş. Son yıllarda sen bile sanki sevdası hafife alınmış olan yokmuş gibi yakından bildiğin bir öykü olarak bakmışsın o eski günlere. Ara sıra bilmeyenlerin neye yoracaklarını çıkaramadıkları bir iki kinayeli söz ederdin etmesine ama o da hakkındı. Bu kadarcık şey içinin soğumasına yetiyordu. Nihat Bey'i yaşadığı sürece en çok sen ciddiye aldın. Bizler bu çağda hattatlığa kalkışmanın aptallığını veriyorduk. Sen ona sevda gözüyle baktın Şadiye hala. Sevda gözü patlayan bahar gibidir. Yanıltır insanları. Geldi sanırsın gelmemiştir. Geçti sanırsın bin koku, bin yeşil ve bin umutla önüne çıkar. Senin o bakışın, demin söyledim, bahar yanıltır, sevda gözü hayda hayda. Anneler çocuklarıyla arkadaş olma isteğini çok sonraları duyuyorlar. Eskisi kadar yahut eskiden sandığımız kadar sert görünmekten çekiniyorlar. O yüzden belki senin neredeyse 50 yıllık gizini öğrendim. Sen yoksun artık. Ben seni konuşmak istiyorum. Gençliği ve yaşlılığı iki ayrı kişi gibi anılarımda yer etmiş olan senden genç olanı saklamak istiyorum. Yaşlı olanın çekici yanı yok çünkü. Işıklı saçların, ışıklı tenin, ışıklı gözlerinle yaşa bundan sonra. Çok önemserdin güzelliği, öyle kal. Annemin anlattığı ve bir kuşluk zamanında başlayan yangınla öğleye varmadan kül olan evi görmedim. Hiç önemi yok, kendim kuruverdim yeniden. O evde bir sevdaya sırdaşlık edecek pek çok yer bulunuyordu. Cennete açılan kapılar, cehenneme açılan kapılar, yalnız girişi çıkışı olan karanlık kiler ve mutfaklar, apaydınlık erkan odaları, sırat köprüsü gibi geçitlerle birbirinden ayrılan yahut bağlanan birinci ve ikinci kadın daireleri, ara kat merdivenleri, merdiven altları, mazgal deliği gibi dar ama derin pencereler, cihannuma pencereler ve kullanılan ama geceleri ayakların çekildiği ve kullanılmayan eşyalarının üstleri örtülü odalar, bir sürü sıkışacak, sıkıştırılacak gizli yerler, yüklükler, sayısız kapı arkaları gibi gözden uzak bin yerden oluşuyor orası. Bitmez tükenmez işler buyuruyorlardı sana kuşkusuz ama bırak duymak istemediğin için duymamış olmayı, istesen bile duyamayacağın yerlerde birlikte olabiliyordunuz Nihat Bey'le. Gözünü açmıştın, onu görmüştün ve sarılmaktan, oynaşmaktan bıkmıyordun. Nihat Bey'i beklerken iş görmek, türkü söylemek gibi kolaydı. Senin dudakların bal tadındaymış, gözlerin bahar yeşili. Saçların batmakta olan güneşi çağrıştırır, kabarır, kıvrılır, yüzüne boynuna dökülürmüş. Senin oğul balını derlemiş miydi Nihat Bey? Güzellik tek başına nedir ki Şadiye hala? Sen çok güvenmiş olsan da ona, umutlanmış da olsan bunlar yetmemiş. Susmuşsun hep, çok konuşman, sonradan edindiğin bir huy. Senin güzelliğin ve annemle babamın evlenmesiyle sana da açılan büyük ev gönlünden geçenlerin gerçekleşmesine yeterli olmamış. Dedemin bir arkadaşının oğlu olan Nihat Bey, eve yeni gelen, hamlığı gitmemiş, güzelliği ve gövdesi tomurcuklanmış kızdan hevesini çabuk almış. Gitmiş ve dönmemiş. Sabit eniştenin sevgisinin hiçbir olumsuzluktan dolayı azalmamış olduğunu hep bilmişsin. Giderek içine kapanışı, onun için bir kez olsun parmağını oynatmayışından. Nihat Bey'e sunduklarını sevinçle sunmuş ama daha sonra o duyguları bir daha yaşamamışsın. Nihat Bey durmuş oturmuş biri olmamış hiç. Ya çağlayanmış ya kurumuş dere yatağı. İkisinin ortası yokmuş onun için. Onun mutsuzluğunun nedeni olarak hep kendini görmüşsün. Buna inanmasında bir kötülük yoktu dedi annem. Varsın öyle sansın diye karşı çıkmadım. Gururu kırılmıştır çünkü. O seni ansızın bırakıp gittiğinde inanmamışsın. Mor krep giysin uzun süre üstünden çıkmamış. Çünkü gözlerin morla mor, yeşille yeşil parlarmış. Hiç mor görmedim ki sırtında. Aylar geçmiş ama sen umudunu yitirmemişsin. Neden sonra mektubu gelmiş Nihat Bey'in. Dedeme yazılmış. Herkesin ayrı ayrı hatırını soruyormuş 3-5 sözcükle. Sonuna hanenizin diğer efradına selam ederim diye eklemiş. O zaman senin de evin hizmetçileri, gündelikçileri gözüyle görüldüğünü anlamışsın. Beklemekten vazgeçmen akıllılıktı anneme göre. Sana hiç çarpıntıları çağrıştıran kapı artlarını, yüklükleri ve daha nice size özel yerleri unutmak için. Sabit enişteye varmışsın. Onu değil bir başkasını bulsalarmış ona da varırmışsın. Artık bir anlamı yokmuş senin için erkeğin. Nihat Bey mi kopmuş senden yoksa babası mı karşı çıkmış ve oğlunu tehlikeden korumak için dedemin evinden almış? Bunu annem de bilmiyor. Babam bile iç güveysi olarak girdiği o evde belirsizce, hafifçe horlandığı kanısındaymış. Sense babamın öz kardeşi değilmişsin. Böyleyse kimse seni Nihat Bey'e denk bulmamıştır. Babamın sana bir uzak duruşu vardı. Dinlerdi ama dinlerken gözlerinde sevgi ışığı yanmazdı. Yardımına koşar, yine de senin için uykularının kaçmadığını, içinin titremediğini belli ederdi. Sen bunları düşündün mü? Sonradan unuttun yahut unutmuş görünmeye alıştın. Kızını gencecik yaşında kocaya verdin. Sevecek yaşa gelmeden, çocukluktan çıkmadan. Yeterince çeyiz düzmedin, ev yaptırıyordun. Boynu bükük kaldı kocasının karşısında. 3 çocuk annesiydi. Bir gün beni kıyıya çekti. Lojmanda soyunup bir donla şoseyi geçip denize gittiğimizi ağzından kaçırma gözünü seveyim. Adamı dizginleyemem sonra. Bilsen nasıl kıskanç, nasıl öfkeli dedi. O günlerde 8'inde 9'unda bir çocuktu. Bu bile namusuna mı dokunur bir kocanın? Sizin Sabit enişteyle yaşadığınız şiir kadar şiir olmadı kızının yaşamında. Kocasına duyduğu korkuya ve 3 çocuğuna sıkı sıkı sarılmıştı. Başka ufku olmadı hiç. Komaya girmeden önceki son gün bir kase çorba getiren kiracına son şakanı yapmışsın. Sabit enişte fıstıklığını yitirdikten sonra yüzünden silinmeyen hüznü ve her zamanki sessizliğini aşan sessizliğiyle başucunda kımıldamadan oturuyormuş. Çorbayı bırak demişsin. İçecek halim yok. Yemekle içmekle aram kalmadı. Bir iki kaşık alıverseydin Şadiye Hanım. Özendim de yaptım, güzel oldu. Dünya nimetini kesti benden. Tek yandığım senin de benim de şu başımızdaki erkekleri görmeme işimiz. Şöyle ağız tadıyla dul dolağa dolanıp deniz kıyısına inemedik. Dıştan kederliymiş gibi görünüp içimizden sevine sevine soğuk gazoz açtırıp yüreğimize yağ bağlatamadık. Şakaydı o sözün. Söyleyip geçtin belki. Belki gerçek olmasını özleyerek 3 günlük derin uykuya daldın, uyanamadın ve çekip gittin. Adalara hiç gitmemiştin. Şubat 1986. Gitmeyi bilmek. Nesim 10 yıl sonra İskenderun'a döndü. Bu süre içinde sesi duyulmadı, izi bilinmedi. Hep özledi doğduğu yeri. Bir gün bütün kokular memleket diye burnuna dolduğunda duramaz oldu. Döneceğiz dedi karısına. Planlar yaptı. Yalnız bindi otobüse. Suriyeli bir gezgin grubunun içindeydi. Hiçbir molada inmedi. Adana'da yol arkadaşlarından ayrıldı. Kayınbabası getiriyordu karısıyla 2 kızını. Cilve gözü sınır kapısında bitmez işlemleri beklerken sıkıldı Sariye. Sancılandı. O andan başlayarak baba için kızının yollarda doğuracağı korkusuyla sürdü yolculuk. İyilik ettiğine pişman oldu. Sariye'nin sancısı yarı yolda geçti. Bu rahatlatmadı adamı. Adana'da garajda kızını ve 2 torununu Nesim'e teslim eder etmez gözden yitiverdi. Artık aralarına yollar, yolları kesen sınırlar girecekti. Bunlarsa uzun ayrılıklar anlamına geliyordu. Yine de yüzü gülüyordu ayrılırken. Küçük kızların keçeleşmiş saçlarını şöylece okşadı, damadına ve karnı burnunda kızına bakmadan kalabalığın arasına karıştı. Önce Ceyhan'a, sonra da Toprak Kale'ye gittiler. Orada Afşar boylarında küçük Ali oğulları aşiretine konuk idiler. yoksul dönemiydi aşiretin. Konuklarsa önemli kişiler değildi. O nedenle bir hafta süresince gündüz kan gibi sıcak karpuz yiyip sinek kovdular. Geceleri sabahlara kadar sivrisineklere yem oldular. Küçük kızların yüzleri, bacakları kızarıp şişti. Uyuz gibi kaşındılar. Toros Ekspresi'nin öğleden sonra bir sularındaki aktarması sırasında son anda bilet aldı Nesim. Kendilerini trene dar attılar. Boştu kompartmanlar. Nesim birine yerleşip kapıyı kapattıktan sonra başını tahta arkalığa dayadı, gözlerini yumdu. Sariye onun rahatladığını sandı. Yanılıyordu. Nesim'in elleri, bacakları, hatta göz kapakları titriyordu korkudan. Akşama doğru kalabalığın yoğunlaştığı saatlerde İskenderun'da olacağını hesaplamıştı. Olmadı. Hesaba katılmaz bir nedenle yarık kaya rüzgarının hışmıyla bozulan rayların onarılmasını beklediler. Rüzgar önüne geleni katıyordu kendine. Uçuruyor, kırıyor, yıkıyor, bozuyordu. 10.000 barbar asker bağırıyormuş, yeri göğü çiğniyormuş, o yana bu yana seyirtiyormuş gibiydi. Ara sıra sussa bile daha büyük bir öfkeyle yekiniyordu. Kızlar perişan oldu. Sariye Nesim'in karşısındaki sıraya sırt üstü uzandı, koluyla yüzünü kapadı. Soluk alışı düzensizdi. Treni sallayan rüzgarın gücü karşısında şaşkındı. Yarım bıraktığı dualar birbiri ardına ağzından dökülüyordu. Nesim karısının başının altına bohça koydu yastık yerine, bileklerini ıslattı. Küçük kızın altını değiştirdi. Ona bir bisküvi, büyüğe de çıkından bir dilim ekmek alıp verdi. Kız öfkeyle ekmeği attı. Sariye çocukların gürültüsünden, Nesim'in beceriksizliğinden rahatsız oldu. Ağlamaya başladı. Onu gören kızlar da susmak bilmeksizin ağıt tutturdular. Kirpas içinde uyudular. Geceye dönmüştü gün. Nesim ve ailesi İskenderun'a ayak bastıklarında rüzgar yüzünden cadde ve sokaklar bomboş, dükkanlar kapalı, kentin elektriği kesikti. Kızları kucakladı Nesim. Sariye kocasının koluna yapıştı, ayak yordamıyla yürüdüler. İstasyonla kent arasının uzaklığını bilirim sanırdı, bilmezmiş meğerse. Yarık kaya rüzgarının gücü kesilmişti ama karanlıkta o kör gücün kırdığı, yığıp dağıttığı şeyler ürkütücüydü. Yağmur yaklaşmış, bulutlar iyice inmişti. Yorgunluğunun farkına vardığında birden yanındaki üç dişinin kendisini sarıp adeta sakladıklarını fark etti. Sevinip heyecanlandı. İçi sevgiyle doldu, durdu. Sariye bunu ters yorumladı. "Bu kadar korkaklık etme, her şey olacağına varır." Nesim sesini çıkarmadı. Alışkın ayakları evin sokağına saptı. 10 yıl geçmesine karşın ev değişmemişti. Ne bozulup eskimiş, ne bir yenilik gelmişti. Belki böyle algılaması karanlıkta giderek büyüyen seyrek yağmur damlalarıydı. Ev rahatlatmadıysa da korkusunu unutturdu. Sanki o sabah çıkmıştı kapısından, şimdi dönüyordu. Kapının kol demiri her zamanki gibi vurulmamış. İçeri girerken gıcırdadı. Kızları avluya indirdi. Sariye'yi içeri aldı. Kapının sesine annesi koştu. Elindeki kandil eski kandilleri. Nesim'i görünce durdu. Seslenmek ister gibi ardını döndü, odaya baktı. Seslenmedi. Babası çıktı, kapıyı açık bıraktı. İkisi yan yana oda kapısının önündeki küçük taşlıkta durdular. Sonra dört ayak merdiveni ağır ağır indiler. Babası bekledi, annesi alışkın adımlarla, yüzünde sevinç görünmeksizin yaklaştı, kandili kaldırdı, yüzüne baktı oğlunu. Başını çevirip kocasına baktı sonra, başını hoşnutlukla salladı. Babası boynuna asılı tel gözlüğünü gözüne takarak koptu geldi. Ellerini omzuna koyup çevirdi, arkadan baktı, sarıldı, öptü. Annesi hıçkırarak ağlamaya koyuldu. Nesim, Nesim yavrum, ne kadar çok oldu koklaşamadık. Elindeki kandil yüzü hizasındaydı. Üstüne düşen yağmur damlaları alevini ezip bir süre yok ediyor, sonra alev yeniden uzuyordu. Böyle değildi Nesim'in kafasındaki kavuşma anı. Babası kızların ellerinden tutmuş, Sariye'ye baktı. Bu mu karın? Daha çocuk bu be. Sariye gülümsedi. Öyleydi. 15'indeydi. iki kız doğurmuş, biri 2 yaşına gelmiş, diğeri 14. aya girmişti. Şimdi 3. çocuğunu doğuracaktı. Eğilip öpmek istedi kayınbabasıyla kaynanasının elini. Vermediler. Kızların uslu, sessiz duruşlarına daldılar, yaklaşmak istediler. Kızlar ikisi birden yaygarayı bastılar. Yağmur damlaları sıklaşmaya başladı. Selviler bahçenin dibinde bir duvar gibi kalındı, gökyüzüne yükseliyordu. Giderek daha hızlı sallanmaya başladılar. Nesim ürktü. Duruyorlardı. Eve almayacaklar mıydı yoksa kendilerini? Yorgunluklarını görmüyorlar mıydı? Almazlarsa nereye gidecekti? Yaşlı kadın toparlayamıyordu kendini. Nesim bu muydu? Aslanlar gibi erkek güzeli, insan güzeli oğlu. Omuzları dar, göğsü çökük, neredeyse yaşlı bir adam. O yıllar sokağın komşu, kentin esnaf, işçi kızlarının rüyası olan Nesim ha. İlkokul bitirmiş, ailede ilk o, Kur'an'ı hıfz etmiş, bir solukta 3 dil konuşan, Fransızların bütün önemli özel işlerini gören oğlu. Çevirmen, aracı, haberci. Sevinmemesi olanaksız. Seviniyor. Anılarındaki çok yakışıklı insanın yerine gelen sanki başka biri. Neyse, 10 yıllık ayrılık bitti. Bir aile kurmuş olarak geldi. Onun hakkında bir zamanlar kem sözler etmiş olanlar çatlayacak. Biraz kuşkulu bu. Bu ezik adam mı komşuları çatlatacak? Kötümser olmamalı, olmamalı. Anne aradan geçen yıllarla oğlunun niteliklerini abarttığını düşündü. Giderken de kafası dağınıktı, çekingendi. Alelacele üst baş bohçası hazırlattı. Beklemek için tulumbanın yanındaki taşa oturdu. Severdi o taşı. Evdeki herkes severdi. O yüzden cilalı gibiydi. Kuşaklar boyu oturulmuş, çocuklar el ve ayaklarını yıkamakla zorunlu tutulduklarında yıkanmaktan çok bu taşı sulamışlardı. Nesim'di karşısındaki, kuşku yok. Başını eğmiş, omuzları daralmıştı beklerken. İşgalin ve çabaların en hareketli yılıydı son yıl. Oğlu çok şey yaşadı. Uzaktan, dışarıdan geliyordu haberleri. Suriye'ye, Lübnan'a gidip geliyor, gece yarısı buluşmaları, bunun için gerekli araç ve hayvanlar ayarlıyor. Adam kaçırma, soygun, kaçakçılık, taraftar evi bulma, para toplama, dağıtma, korkutma işlerinde yardımcı oluyor. Cemiyeti akvam üyelerine yazılacak şeyleri öğreniyordu. İki yanı birbirine düşürmeye çabalayan Fransızların kendilerine yardım ettiğini sanıyordu. Sonunda olabileceği düşünülmeyen şey oluyor, bütün emekler ve çabalar uçup gidiyordu. Yenilgiydi bu. Nesim yenilmiş, taşın üstünde oturduğunda küçülmüş, kaçma hazırlığının sonlanmasını ve kendisine haber uçurulmasını bekliyordu. Bu fırtına akşamında da dönüyordu. Yaptıkları abartıldı. Suriye yanlılarının gizli kişilerinden biriydi ve Zeki Arsuzi'nin özel temsilcisi olduğu gerçekti. Yıldızı hızla parladı. Daha 17 yaşındayken 3 dil bildiği gerekçesiyle onu yanına alan ve her yere taşıyan Fransız yüzbaşısına çok özel hizmetler sundu, kulaktan kulağa dolaştı. Zamanla gece eğlencelerinin el üstü kişisi oldu. Gün geldi, Fransız subaylarından isteyene Rum, Ermeni, Suryani, Nasturi, Maruni kadınlar sağladığı söylendi. Anne bunların bazısına inanmadı. Sapkınlığı dedikodularına da inanmamıştı. Haklıymış. 3 çocuk babası bugün. Nesim izini kaybettirdiğinde Hatay'a asker gitmişti. Anne ve baba oğullarının savaşı yitirdiğini anladılar. Baş başa verdiler. Hatay devletinin Türkiye'ye katılma kararı vereceği belliydi. Erken davrandılar, konuşup tartışıp oğullarını evlatlıktan çıkardılar. Zeki Arsuzi tutuklandığında Nesim nicedir yoktu. İzini bile bulamadılar. Belki çok ciddi aramadılar. Zafer'in yapısında hoşgörü vardı her zaman. Nesim giderken, zor durumda kalmayın, benim için olumsuz konuşmanız gerekirse evlattır demeyin diye tembihledi.